Ayrım 17 Dersim Muzaffer Oruçoğlu Sayfa 156 Sait'in sakalı mekanı zamana zarf eden bir güçle ışıldıyordu Urgan'a karşı. İçişleri Bakanı ve Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya'nın Elazığ'a gönderdiği Merkez Emniyet Müdürü İhsan Sabri Çağlayan Gilbey, yanına aldığı 6 sivil polisle birlikte doğruca Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Disiplini ve otoritesiyle tanınan Elazığ Emniyet Müdürü İbrahim Bey ile görüştükten sonra birlikte Vali Şefik Bey'e çıktılar. Ağzından çıkan incileri gerçek düşüncelerinden gizlemeyi ve acı acı geğirmeyi yaşam tarzı haline getiren Vali Bey, iki genel müdürü derhal gerçek ve biricik otoriteye, 4. Genel Müfettiş Abdullah Paşa'ya gönderdi. Müdürlere oturmalarını emreden paşa, hükümetten şifre aldım, durumdan haberdarım diyerek İhsan Bey'e baktı. Bakışlarıyla seni niçin gönderdiler, bu işi biz yapamaz mıydık sanki der gibiydi. Hemen başlayın hazırlıklara. Pazartesi yani 2 gün sonra burada olacak Atatürk. Gelmeden önce bu iş bitmedi. Şehirde yığılma var mı paşam? Ne gibi diye İhsan Bey'e baktı paşa. Civar illerden durmadan insanların geldiği, istasyona birikerek Yüce Atatürk'ten Seyit Rıza'nın affını isteyecekleri söylentileri. Nereden çıkarıyorsunuz bunları diye homurdandı paşa. Her hafta sonuna doğru civar kazalardan, köylerden akın akın pazara gelir halk. Balçık ayaklı dev bir heykel gibi yıkıldı Seyit Rıza. Balçık yığınına kim sahip çıkabilir ki? Paşanın kızgınlığına bir anlam veremeyen İhsan Bey, İbadullah sivri külah diye iç geçirdi. Önündeki boş kağıdın alt kısmına bir imza atan paşa, şunu al savcıya götür. İmzanın üst tarafına idam kararlarının teciline lüzum görülmediğine, tasdikine ve infazına dair bir emir ilamı düşsün dedi. Kendi işimi kendim görürüm felsefesinden şaşmayan sıkı yönetim paşası, imzalı boş kağıdı merkezden gönderilen İhsan Bey'e değil de kendi emniyet müdürü Sevezli İbrahim Bey'e uzattı. Hayalinde imzanın üst kısmına Abdullah Paşa'nın idamı cümlesini düşen İhsan Bey gülmemek için kendini güçlükle dizginledi. İmzalı kağıtla savcı Hatemi Şahamoğlu Bey'in huzuruna çıkan müdürler çekingen, kararsız bir suratla karşılaştılar. Bu gibi ciddi işlerin aceleye getirilerek hafta sonu tatilini de gerçekleştirilemeyeceğinin kanısındaydı savcı. Fakat beyefendi, hükümet bunun için gönderdi beni buraya. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri Sungeç Köprüsü'nün açılışı için geliyor ki pazartesi burada olacak. O gelmeden bu iş bitmedi. Hem Abdullah Paşa'nın da emridir. Ekmeğini demir parmaklık ve yağlı urgan dünyasından kazanan Hatemi Bey kararını vermeden önce yıllardır üst üste binen vicdan azaplarının külçeleştirdiği yüreğini dinledi. Elindeki imzalı boş kağıda bakarken, hukuk insan hayatının söz konusu olduğu acele işleri sevmez İhsan Bey. Çok ağır sorumlulukların altına girdim hayatım boyunca. Dolmuş bardak gibiyim. Beni anlayışla karşılayacağınızı umarım. Bir tek ağır damla taşırır beni dedi. Savcıyı raporla izine sevk ettirip yerine hukuk fakültesinden arkadaşı olan diğer savcıyı vekil olarak atamaktan başka bir çarenin olmadığını düşündü İhsan Bey. Nasıl isterseniz savcı bey, müsaadenizle diyerek dışarı attı kendisini. Derhal valiye çıktı. Hatemi Bey'i bir raporla izine sevk ettirdi. Arkadaşı yeni vekil savcı ve emniyet müdürü İbrahim'le birlikte işe koyuldu. Celladı buldular ilkin. İlmeği gayet ustalıkla atan ve insan hayatına değer veren ağırbaşlı bir çingeneydi. Yanına salavatla varılan cellatlara hiç benzemiyordu. Sohbetlerinde gel denilen yere gitmeye ar eyleme, gelme denilen yere gidip de dar eyleme sözünü sık sık kullanırdı. İlk karısı Dral dedenin düdüğü gibi öten gevşek çeneli bir yaratıktı. 10 yaş küçük olduğu ve de bu kadının sık sık dayağını yediği için evden kaçmak zorunda kaldı. Bu kaçış onu bir kadın gardiyanla tanıştırdı. Evliliğe yol açan bu tanışma cellatlık mesleğini de beraberinde getirdi. Astığı toplam 21 insanın 4 tanesi kadındı. Rastlantıya bakın ki bu 4 kadından bir tanesi ise dayağını yediği ilk geveze karısıydı. İkinci kocasının gırtlağını uykudayken davar kırkma makasıyla kesen kadın, ilk kocası olan çingeneyi karşısında görünce ''Ben kendimi sana astırmam paşo!'' diyerek sandalyeye çıkmış, paşonun yüzüne tükürdükten sonra sandalyeyi devirerek kendi işini kendi görmüştü. Yüzündeki tükürüğü elinin tersiyle silen paşo, gıcırdayan dar ağacının dibinde şafak karanlığına çömelerek hüngür hüngür ağlamış, hemen oracıkta cellatlığa tövbe etmişti. Daha sonra infaz savcısıyla paşonun gardiyan karısı ona bu tövbesini geri almasında yardımcı olmuşlardı. Birkaç gardiyanın yardımıyla paşo cezaevinin kömürlüğünde üst üste yığılan dar ağaçlarını gözden geçirdi. Odunu karıncalanmamış 7 dürüst dar ağacı ayarladı. Örümcek ağı ve kömür tozlarından uyandırıp kaldırdığı urganları tek tek yokladı. Cezaevi mutfağından getirdiği kuyruk yağıyla kalın kalın yağlayıp bağladı. ''Sana vereyim bir öğüt.'' Kendi ununu kendin öğüt tekerlemesiyle işini bitiren paşo, karanlık çöker çökmez 7 dar ağacını bir sandalyeyle cezaevi arabasına yükledi. 14 Kasım'ı 15 Kasım'a bağlayan gece şehirdeki tüm askeri birlikler alarm durumuna geçirildi. Sokak ve mahalleler sıkı denetim altına alındı. Subaylara saat 12 ile 6 arasında sokağa çıkma yasağı uygulamaları emredildi. Saat tam 12'de Cellat Paşo ile gardiyanlar buğday meydanında duran cezaevi arabasından dar ağaçlarını indirip kurmaya başladılar. Ordu evinde sık sık saatlerine bakarak sohbete dalan bazı üst rütbeli subaylar, savcı vekili ve emniyet müdürleri saat 1'de 2 cip ve 1 cemse ile cezaevine hareket ettiler. Cezaevi girişinde müdür ve başgardiyan tarafından karşılanan seçkin zevat, bakışları iliklenmiş düğmeler gibi ışıltayan ciddi bir gardiyan kalabalığının önünde yürüyerek müdüriyete girdi. İmam ve katipten başka 2 gardiyan daha vardı müdüriyette. İlkin yüksek rütbeliler oturdu. Ayakta kalan zevat içinde başgardiyanlıktan sandalye getirtildi. Yusuf Han aşiretinin reisi Fındık Ağa'yı getirdiler müdüriyete ilkin. Üzerini aradılar, ceplerinden çıkanların kime verilmesi gerektiğini ve imam isteyip istemediğini sordular. Yaftayı boynuna geçirdiler, ellerini arkasından bağlayıp cezaevinin önünde bekleyen Cemse'ye götürdüler. Fındık Ağa'yı Kureyş Han aşiretine bağlı Şeksan ezbetinin lideri Sey Usen, Demenan reisi Cebrail'in oğlu Hasan, yine Kureyş Hanlı Hasan ve Kalanlı Ali Ağa izledi. Sıra hastaneden daha yeni getirilen Resik Hüseyin'e geldiğinde cezaevi müdürü Zevat'a çay isteyip istemediğini sordu. ''Uygun olmaz.'' diye reddetti savcı vekili. ''Tabii tabii.'' desteği yükseldi Zevat'tan. Bakışlarıyla çevresine sempati yayan gösterişsiz, sıska, gepe gencecik idamlık, içeri girdiğinde ortalık sessizliğe gömüldü. Kendisini göstermeyen ama kovasını sarkıtan herkesi cömertçe besleyen, derin kuyu dibi suyunu çağrıştıran bir kişilikle karşılaşmış gibi oldu Zevat. Sevincini bin gözlü bir acı peteği haline getiren, ''Beni asacaksınız herhalde'' dercesine bakan bu delikanlının titreyen dizlerini görünce ne diyeceğini şaşırdı savcı. Yutkunarak arkaya yaslandı. Gardiyan sağ bacağına elini dokundurmadan aradı delikanlıyı. Ceplerinden çıkardığı 10 lirayı, kenarı işlemeli ak mendili ve içinde iri zeytin çekirdeklerinin bulunduğu bir bez torbayı masanın üzerine indirdi.
''Üzerindekilerin hepsi bu mu?''
Hocası Ali İşer'den biraz Türkçe öğrenen Resik kurbanlık koyunlar gibi baktı savcıya. Anasının doğar doğmaz yakasına taktığı nazar boncuğunu kalbinin üzerine ceket astlarından söküp masanın üzerine koyan gardiyanın eline bakarken ''Yok başka'' diye mırıldandı Resik.
''Şu eşyalarını ve paranı kime vermemizi istiyorsun?''
Babasının çok yaşlı olmasından dolayı asılmayacağını düşünen Resik soluğunu keserek büyük bir merakla kendisini izleyenlere baktı. ''Babama verin'' dedi yaralı bir sesle. Babasının asılacağını o anda belirtmekten kaçınan savcı susmayı yeğledi. Beyaz yafta boynuna geçirilip elleri arkadan kelepçelenirken kendisinden koparılan son koruyucusuna lüks lambasının ışığı altında parlayan nazar boncuğuna bakıyordu. Resik'in götürülürken aksadığına dikkat eden yüksek rütbelilerden birisi ''Kaç yaşında bu delikanlı savcı bey?'' dedi.
''Bunlardan hiçbirinin yaşı kesin belli değil efendim.'' diyerek bir sigara yaktı savcı vekili.
''15'inde 16'sında gösteriyor.'' dedi bir başkası.
Seyit Rıza'yı getirin direktifiyle sohbeti kapattı savcı vekili.
İki gardiyanın önünde dimdik dengeli adımlarla içeri girdi Seyit Rıza. Soğuk suyla yıkayıp taradığı sakalı ipeksi ışıltılar içindeydi. Kafası diğerleri gibi sıfır numara tıraş makinesinden geçmişti. Güleç, sade, çetrefilsiz bir yüzle oturanları selamladı başıyla. ''Şaşırmış değilim. Al kiraz üstüne ak karın yağacağını biliyordum.'' dercesine kollarını iki yana hafifçe kaldırarak kendisini aramaya koyulan gardiyana yardımcı oldu. Bir kemik tarak, bir mendil, bir tütün kesesi, Sayko marka köstekli bir saat ve 40 lira para çıktı üzerinden.
''Eşyalarını ve parayı kime vermemizi istiyorsun Rıza Bey?''
Oğlunun asılıp asılmayacağını, zayıflık belirtisine yorulur diye sormayan Seyit, günlerdir işini kemiren bu merakına açıklık kazandırmak için, ''Saatimi ve paramı oğluma verirsiniz.'' diyerek savcının yüz iklimini incelemeye koyuldu. Beklenmeyen cevaplar karşısında genellikle susan bir tip olduğu için hiçbir şey söylemedi savcı. Bu suskunluktan umuda kapıldı Seyit. Bu sırada İhsan Bey'in idamlar ve Atatürk'ün güvendiği için Ankara'dan beraberinde getirdiği sivil polislerden Macar Mustafa girdi içeri.
''Ankara'dan telgraf var efendim.'' diyerek elindeki kağıdı İhsan Bey'e uzattı.
Kısa bir sessizlikten sonra ''Hoca istiyor musun Rıza Bey?'' dedi savcı. Bakışlarını İhsan Bey'den sağda oturan hocaya kaydırdı Seyit. Cenneti sırf kıldığı nafile namazlarıyla garantileyen mağrur bir havası vardı hoca efendinin.
''Yok, sağ olasın.'' diye mırıldandı Seyit.
Bir gardiyan yaftayı Seyit'in boynuna geçirirken diğeri ellerini arkasından kelepçelemeye koyuldu.
''Bileklerime demir vurmayın.'' diye çıkıştı Seyit. ''Ben yaşlı bir adamım. Azrail'e güçlük çıkarmam. Ölüme saygım var.''
Bu çıkış soğuk duş etkisi yaptı herkesin üzerinde. Kararsızlığa düşen savcının ağzından ''Kelepçelemeyin.'' emri döküldü. İstemeden ağzından fırlayan bu emri ''Başka bir isteğin var mı Rıza Bey?'' sorusuyla tamamladı.
''Hamama götürseydiniz de ölüme temiz gitseydik.'' diye iç geçiren Seyit, ''Bir isteğim yok, Hızır yardımcınız olsun.'' dedi.
Yüksek rütbelilerden birisi, ''Dağdakilere gider ayak teslim ol çağrısı yap Seyit.'' diye gürledi.
''Hemen şuracıkta daktilo ile yazsınlar, yoksa gelecek yaz kan gövdeyi götürecek Tunceli'de.''
Hiçbir şey duymamış gibi davrandı Seyit. Babasının Osmanlı'dır bu. Ağzına bir zeytin verir altına tulum tutar sözü çınladı kulaklarında. Yeryüzünün çözülmemiş tüm şaşkın çelişkilerini nabzına yükleyerek askeri araca doğru yürüdü Seyit. Şoför çavuşun yanına yüksek rütbelilerden birisi bindi. Arkaya geçen emniyet müdürleri Seyit'i aralarına aldılar. Askeri araç harekete geçtiğinde başını çevirip İhsan Bey'e baktı Seyit.
''Seni Ankara'dan beni asman için mi gönderdiler?'' dedi.
Oltaya takılan aynalı sazan gibi kavislenip kıvılcımlandı gözleri İhsan Bey'in. Ölmüş bir insanın soru soramayacağını, sorsa bile ciddiye alınmaması gerektiğini düşünerek sustu. Aynı anda insan dilinin urgan sessizliğinden yaratıldığını düşündü Seyit. Askeri araç buğday meydanına bakan ve içinde boş çuvallarla semerlerin bulunduğu eski bir binanın önünde durdu. Sağ ayağını kırağı ayazının çöktüğü parke taşlarına basan Seyit, dizilmiş mihverli dağ kıtalarıyla karşılaştı. Başını çevirip meydana baktığında karanlığı parçalayan dar ağaçlarını gördü. Oğlunu anımsadı hemen, dehşetle irkildi.
''Yüreğimizi bütün dünya iyiliklerinin birleştiği bir saray haline getirebilseydik, bu dar ağaçlarını hak ederdik. Nefsini savunan insanlar hak etmiyor bu dar ağaçlarını.'' diye bağırmak geldi içinden.
Karanlığı aradı bakışlarıyla. İlim, irfan, sıdk, aşk ve mana deryası Hızır görünmüyordu ortalıkta. Seyit askerlerin arasında binaya sokuldu. Lüks lambasının aydınlığında parlayan mihver ve namlu kalabalığıyla karşılaştı. Pencereye yakın bir köşeye götürüldü. Namluların arasından baktığında karşı köşede bekleyen oğlunun sararmış benziyle karşılaştı. Yıkıcı bir acı ve çaresizlik duygusuyla kendisini kuşatan silahlı tıfıl yüzlere bakındı.
''Ne yapalım ihtiyar, emir kuluyuz, elimizden bir şey gelmiyor.'' diyen bakışlara sığındı.
Dikliğini ve korkusuz görünümünü bozmadan İhsan Bey'e çevirdi bakışlarını.
Sizden bir isteğim var efendi hazretleri dedi. Beni oğlumdan önce asın.
Seyit'in titreyen sakalını ve yalvaran bakışlarını yanındaki subaylara havale eden İhsan Bey, bu saatten sonra benim yapabilecek bir şeyim yok Rıza Bey diye mırıldandı. Bakışlarıyla savcıyı arayan Seyit karşılaştığı yüzlere, erkan ile yola gelmeyen örken ile yola gelir, ikliminin egemen olduğunu ve savcının diğer idamlıkların yanına gittiğini anlayınca bağrına taş basıp sustu. Asma işine gençlerden başladı savcı. İki askerin arasında baştaki dar ağacının altına getirilen Demenan reisi Cebrail'in oğlu Hasan, yağlı urganın altındaki sandalyeye basarken anasını anımsadı. Savcının işaretiyle harekete geçen Cellat Paşo, Hasan'ın kolundan efendice tuttu. ''Şu sandalyeye çıkacaksın.'' diye mırıldandı. Hasan Paşo'nun yardımına gerek görmeksizin inanılmaz bir soğukkanlılıkla sandalyeye çıktı. Son sözü ''Beni köyüme gömün oldu.'' Tereyağından kıl çeker gibi sandalyeyi çekti Paşo. Dar ağacını görünce dizlerinin titreyişine ve ölüm korkusuna teslim oldu Resik Hüseyin. Kurbanına peygamber insafıyla yaklaşan Cellat Paşo, Allah metanet versin diyerek kolundan tutup sandalyeye doğru çekti delikanlıyı. Yaralı bacağının üzerine basamadığı için sandalyeye çıkamadı Resik. Paşo titreyen ve sessiz sessiz ağlayan kurbanını koltuğunun altından kavrayarak sandalyeye çıkardı. Yağlı ilmiğin soğukluğunu ensesinde duyan Resik, kendisini seyreden subay, asker ve emniyet görevlilerine baktı. Tercüman aracılığıyla son sözü sorulduğunda babasını ararcasına süzdü etrafını. ''Babo!'' diye bağırdı yaralı bir sesle. ''Bao! Ma endi soyme ahrete dinalik!'' Sere helke maya kırmanç vespo.
Dipnot. Ahirete göçüyoruz baba. Kırmanç halkının başı sağ olsun.
Sandalyenin çekilmesiyle yay gibi gerilip gevşemeye, çevresinde hırıltılar çıkararak dönmeye başladı. Dili sarktı, benzi çaresizliğin ve alçak gönüllülüğünün aynası gibi parladı alacakaranlıkta. İlmik düğümünü urgana konmuş bir yavru serçeye benzetti Sey Usen, ilmik boynuna geçerken.
''Hey veliyi velede kurban eden dünya!'' diye mırıldandı. Son sözünü söylemeden tekme ile devirdi sandalyeyi.
Ukiye oğlu Hasan'la Ali Ağa cenazelerinin ailelerine teslim edilmesini istediler. Urganın boyunlarına geçişini ''Ya Ali Yülmurtaza, ya Hızır!'' mırıldanışıyla karşıladılar. Seyit Rıza fındık ağının ipinin koptuğunu ve gümbürtüyle düştüğünü görünce zalimin organı ya hırlatır ya da düşürür diye omurdandı. Durumu fark eden İhsan Bey Seyit'in görmesini engellemek için pencerenin önüne geçti. Sıranın kendisine geldiğini sezinleyen Seyit dışarı çıkan askerleri ve boşalan odayı süzdü. Oğlunun ipte sallandığını, ölümün artık korkutucu olmaktan çıktığını düşündü. Sakalını sıvazladı, damarlı ellerine baktı. Karanlığın ezdiği ekmek aydınlığını görür gibi oldu. Kendisini süzen askerlere baktı. Gencecik her bakışta yüreğini ezen acıdan bir ışıltının olduğuna inanmak istedi. Kendi öz yolunda yürümeyen insanların mezbahanesine dönmüştü dünya. Herkes kafa yerine şeytan kamburunu andıran kara bir günah dağını taşıyordu iki omzunun arasında. Deryayı kendi kabına küstüren, kuşu yuvasından süren bu dünyanın kaderi, Karun hazinesinin kaderinden farklı olmayacaktı. Anahtarını 15 kişinin götüremediği o namlı hazine ne oldu? Yoksullara kapısını açmadığı için yere battı. Savcının direktifiyle asker ve sivil polislerden oluşan görevliler Seyit'i dışarı çıkardılar. Şafak karanlığın erimeye başladığını sezinleyen ve ciğerlerini temiz hava ile dolduran Seyit dar ağacına götürülürken sallanan beyaz yaftalı ölülere baktı. Hangisinin oğlu olduğunu çıkaramadı. Üniformalılar ve siviller dönüp dimdik gelen ihtiyara baktılar. Kendisine bakan insanları kesilen öküzün üzerindeki bıçaklara benzetti Seyit.
''Boynuzsuz keçinin ahı boynuzuyla kalmaz!'' diye bir ses çınladı içinde.
Acıyarak süzdü Cellat Paşa'yı. Kendini dinlemeyen, dinlemeye kalkışsa bile sesini kulağına ulaştıramayan, kendinde başlayıp kendinde gelişmeyen bir insan havası vardı Paşa'da. Ne berraktı ne de kararlı. Çıfıt çarşısını andırıyordu bakışları. Mekanı zamana zarf eden bir güçle ışıldıyordu karanlıkta. Babasını asıyormuşçasına acıyarak yaklaştı Seyit'e. Sandalyeye götürmek için kolundan tuttu kibarca. Kolunu kurtaran Seyit Paşa'yı göğsünden iterek, ''İş başa düştü, sen çekil.'' diye mırıldandı Zazaca. ''Senin elinle asılan bir kandil ne bu alaca karanlığı aydınlatır ne de benim mezarımı.'' Yürüdü sandalyeye çıktı. Asker, subay ve sivil memurlardan oluşan kalabalığa baktı. Meydanın halksız, bomboş olmasına üzüldü. Nefes alışverişleri hızlandı. Meydandaki tüm bakışlar dar ağacının karşısında yerleşen askeri aracın far ışığında ölümle alay eden 75'lik ihtiyarın üzerinde yoğunlaştı. İlmiği boynuna geçiren Seyit yanda sallanan ölülere ve savcıya baktı. Zamanını şaşırmış aç bir bebeği andırıyordu. ''Ayıp o, zılm o, cinayet o!'' diye bağırdı. ''Ma evlade kerbelayme, be hetayme!'' Dipnot ayıptır, zulümdür, cinayettir. Biz günahsız Kerbela evlatlarıyız. Sandalyesini tekmeyle fırlatıp boşlukta sallanmaya başladı. Sessiz sessiz, sezdirmeden ağlıyordu Paşo. Aç yaşama pahasına da olsa cellatlığı bırakma kararındaydı. Seyit'in sakalı boynunu sıkan yağlı urganın altında kalmıştı. İçinde Seyit'in yaşına ve ölüm karşısındaki tavrına derin bir saygı uyanan yarbay, ''İhtiyarın sakalını ipin altından çıkar, diğerleri gibi ellerini de arkadan bağla.'' diye emretti Paşo'ya. Paşo far ışığı altında emri yerine getirirken durumu karşıdan seyreden Akçadağlı bir asker de dağda koyunlarıyla taşlanan çoban dedeye benzetti Seyit'i. Göğsündeki yazıları merak etti. Sokağa çıkma yasağının kaldırılmasıyla birlikte buğday meydanına ilk giren insan yavan oldu. Gördüğü manzara karşısında dehşetle irkildi. Resik Hüseyin'in karşısında durdu. Delikanlının yere düşen ayakkabısını büyük bir saygıyla ayağına geçirmek isteyince nöbetçi asker tarafından engellendi. Burnunun dibine kadar sokulan ve ''Ebe deste hukena, ebe vile hu ontena'' diye mırıldanan palulu semercinin sarımsak kokan nefesinden uzaklaşıp Seyhusen'in karşısına dikildi. ''Dipnot, elin ile yaparsın, boynun ile çekersin.'' Başını çevirip Seyit Rıza'nın resmini çekmekte olan Macar Mustafa'ya baktı. İhsan Bey'in beraberinde getirdiği ve Atatürk'ün güvenliğiyle de görevli uyanık bir polisti Macar Mustafa. Amirinin emri üzerine çekiyordu resimleri. Yavan istihbarat kağıdını kesesinin zulasından çıkararak Macar Mustafa'ya gösterdi. ''Dersimdeki istihbaratçıların reisiyim.'' dedi. ''Çektiğin resimlerden bir tane de bana verirsen, Tavuk Dağı'na gömdüğüm Ermeni altınlarından seni de selebetlendiririm. Mesleğinde yükselirsin.'' Yavanın tipinden sonuca varan Macar Mustafa, ''Tutuklarım seni, uzak dur benden.'' diye çıkıştı. Teluyu Heregop denilen eşek dikenine çarpmış gibi oldu teyyare canavarı. Seyit Rıza'nın karşısına dikilip hüzün ve hayranlıkla seyre koyuldu. Birkaç saat içinde meydan, pazara gelen köylüler, hamallar, arabacılar, kunduracılar, malbantlar, dokumacılar, demirciler, bakırcılar, dülgerler, dilenciler, hırsızlar, memur aileleri, dersim firarileri, tenekeciler, keçeciler ve seyyar satıcılarla dolup taştı. Çeşitli dillerden yükselen yorumlarla uğuldadı buğday meydanı. ''Cesaret aslandır ama kapısı ölüme açılır.'' Ağaçla gırtlak arasında gerilen ipin çektiği azap tohumu taşta yeşertir. Moraluk belahu revvineno. Dipnot yerinde durmayan yılan belasını erken bulur. Allah bir kimsenin namlusuna Halil İbrahim'in rahmet ateşini vermesin. Verdi mi bedeli ağır olur. İnsan kendisini ya urganda ya da Nemrut ateşinde bulur.
Bu çocuğu niye asmışlar?
Devlete devlet lazım.
Katır doğurur, tuz yeşerir bu meydanda.
Lekaliye, lekoriye, mırın çetire, jifakiriye. Dipnot, ah yaşlılık, ah körlük, ölüm yoksulluktan iyidir. Paşalık asılmakla, yiğitlik asılmakla.
Fırın küreği gibi sarkmış dili.
Basan el kadar, asan el de öpülmeye layıktır.
Allah hiçbir ihtiyarı yeni kesilmiş genç bir ağaçta sallandırmasın.
Ölüsüne 100 köpeği havlatmayan kurt, kurt sayılmaz.
Anasının ipini satan babasının ipinde bulur kendisini.
Herifin günahını değil sakalını almışlar. Allah Dersimli'nin eline mal versin de ayağına nal vermesin. Bir gecede soyar bütün memleketi. İyi olmuş, hak etmişler.
Yorumlar, dedikodular karanlık çökünceye kadar sürdü. Ölüler sıkı güvenlik önlemleri altında ipten indirilip bir askeri cemseye üst üste doldurularak götürüldü. Karanlığın ay ışığı altında üşüdüğü bir askeri arazide taş yığını ve mazotlu çalıların üstünde üst üste yığıldı. Üzerlerine yine mazotlu çalı atılarak elbiseleriyle birlikte yakıldı. Mustafa Kemal Paşa'yı getirmekte olan tren ertesi günün gecesi Elazığ'a girdi. Paşa uyuduğu için trenini kör makasa çektiler. Sabahleyin Abdullah Paşa vali ve bir grup seçkin sivil erken trene giderek İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ile görüştüler. Emniyet Müdürü İhsan Sabri Çağlayangil idamlarla ilgili yazıyı ulus muhabirine verdi. Muhabir yazıyı okuduktan sonra izin vermezler diye mırıldanarak Şükrü Kaya'ya götürdü. Orgeneral Kazım Orbay ve Abdullah Paşa ile konuşan Kaya yazıya ve resimlere bir göz attı. Basılmasına gerek yok diye çıkıştı. Yazıyı Mustafa Kemal'e göstermek amacıyla çantasına Macar Mustafa'nın çektiği resimlerin yanına koydu. Kahvaltısını trende yapmakta olan Mustafa Kemal beyaz örtülü masanın başına kurulmuştu. Karşısında Başbakan Celal Bayar, sağında Şükrü Kaya, solunda ise Kazım Orbay oturuyordu. Dördüncü Genel Müfettiş Abdullah Paşa'yı dinlerken bakışlarını Seyit Rıza'nın sehpada sallanırken çekilen resmine dikmişti. ''Tarihi yapan kimlerdir?'' diye bir ses çınladı içinde Kemal Paşa'nın. ''Kanun yapanlar mı yoksa kanunları yıkanlar mı?'' Kendisini itaat ve teslimiyet atmosferiyle süzen değişmez yüzlere baktı. Kuralların, şablonların, alışkanlıkların, sığlığın ve bilgisizliğin ülkeyi kırıp geçirdiğini düşündü. Hiç kimse kendi gerçeğini özgürce bağıramıyordu. Herkes içinin özgür eğilimlerini, kural dışı değerlerini, fırtınalarını, kuşkularını, kesinleşmiş tehlikeli yargılarını, bin dizginli dev bir gemleme sistemine mahkum etmişti. Halbuki kendi ışıltısından korkan bir tek mücevher bile yoktu yeryüzünde. Aydınları düşündü, sofrasına üşüşen ve her dediğine he diyen, itiraz silahını yitiren aydınları. Bakışları baldıran şerbeti gibi gülümseyen, geniş alanını, bilgisini özgürleşmenin aracı haline getiren, ezici çoğunlukla çatışan, cesareti dizginsiz, serüvenci aydınları fenerle aramaya çıkma arzusu uyandı içinde. Ürperdi birden, bir sigara yaktı. Yarattığı duruma büyük bir rehavetle teslim olan çıkışsız bir insan gibi yaslanıverdi sandalyesine. Bakışlarını yeniden çevirdi Seyit Rıza'ya. ''Bu resmi çektireni çağırın buraya.'' diye emretti. Kemal Paşa'nın bu çıkışı soğuk duş etkisi yarattı vagonda. ''Emedersiniz Reis-i Cumhur Hazretleri.'' diyerek kalkıp dışarı çıktı Abdullah Paşa. Kapıyı kapatırken Kemal Paşa'nın ''Her şeyi basına vermek zorunda mısınız?'' dediğini duydu. Az sonra İhsan Bey girdi içeri. Kapıya yakın bir yerde hazır ola geçti. ''Bu resim ne emniyet müdürü?''
Kemal Paşa'nın çatılmış kaşlarından ödü kopan İhsan Bey, ''Haberim yok reisi cumhurum.'' diye inkar etti.
''Öyleyse mahiyetine hakim değilsin. Çabuk git, bu resmin negatifini bul, basılanları imha et.''
Baş üstüne diyerek dışarı çıktı İhsan Bey. Tren istasyonundan 4. Genel Müfettişliğe ve halk evine giden yol halılarla döşenmiş, kolordu seferber edilmiş, halk ise Kemal Paşa'yı görme merakıyla halılı yolların iki yanını tutmuştu. Kutlama atışına hazır toplar başta olmak üzere tüm şehir Kemal Paşa'nın trenden çıkmasını bekliyordu.
17. ayrımın sonu. Sayfa 166.